Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytinin salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 Ferverdin 1401, Hicri Gamer 13 Ramazan 1443 ve Miladi Takvimle 15 Nisan 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerefi ile Türkiye-İsrail ilişkileri etrafında yapılan röportaj, Kur'an-ı Kerim'le 30 gün, Trump Başkanlığı'nın sonuçları, Semavi Tilavetler ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Terör rejimi İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da saldırısında en az 150 Filistinli yaralandı. İsmail Haniye, Siyonist rejime karşı koymanın tek yolu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslami güçlendirmek olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Siyonistlerin Mescid-i Aksa'daki cinayetlerini kınadı. Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran bugün güvenliğin zirvesinde dedi. General Haydar'ı İran defalarca Amerika'nın hegemonyasını kırdığını söyledi. Rusya, Amerika'yı Ukrayna'ya silah göndermemesi konusunda uyardı. Şimdi haberler.
Terör rejimi İsrail güçleriyle Mescid-i Aksa'daki Filistinli gençler arasında sabah 6.30 sıralarında çatışma çıktı. Filistin Kızılay'ı çatışmalarda 152 kişinin yaralandığını duyurdu. Terör rejimi İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve coplarla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Filistin medyasına göre İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya saldırılarında birçok kişi yaralandı. Filistin Kızılay'ı 152 kişinin yaralandığını, Kudüs'teki tüm ambulans ekiplerinin uyarıldığını duyurdu. Görgü tanıkları çok sayıda terör rejimi İsrail askerinin Mescid-i Aksa yakınlarındaki binaların çatılarına tırmandığına dikkat çekti. İsrail polisinin sabah saatlerinde baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın kapıları Ramazan ayının ikinci cuma namazı için cemaate açıldı. Sabah namazından sonra taş atan gençlere müdahale eden İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da onlarca Filistinli gözaltına alma görüntüleri sosyal medyada yer aldı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rude ile İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının Filistin halkına karşı savaş ilan etmekle aynı anlama geldiğini söyledi.
Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Siyonist rejimi karşı koymanın tek yolu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın güçlendirmek ve korumak olduğunu söyledi. Haniye, Siyonist ayaklanmaya ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı kınadı ve karar verecek olan Filistin halkı ve İslam ümmetidir. Bizim kararımız Mescid-i Aksa'yı ne pahasına olursa olsun savunmak ve korumaktır dedi. Hamas ofisi başkanı saldırganların Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yerinin olmadığını ne kadar sürerse sürsün irade ve kimlik savaşını kazanacağız dedi. İslam Cihat Hareketi de Mescid-i Aksa'ya yapılan Siyonist askeri saldırıyı kınadı ve Siyonist rejimi saldırganlık durdurulmazsa buna karşı koymanın çok yakın ve zor olacağı konusunda uyardı. İslam Cihat Hareketi Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmanın işgalci Siyonist rejimin tamamen sorumlu olduğu saldırgan bir suç olduğunu ve bu saldırganlığın sonuçlarının altını çizdi.
Filistin Kızılayı, Ramazan ayı ve Yahudilerin hamursuz bayramının aynı döneme gelmesi nedeniyle gerilimin arttığı Kudüs'teki Haram-ı Şerif'te İsrail polisiyle çatışmalar sırasında en az 152 sivilin yaralandığını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın avlarında işlediği korkunç suçu kanadı. Filistin Bakanlığı Mescid-i Aksa'da ibadet edenler için meydana gelen olayların işgalcilerin kötü niyetlerini ve Mescid-i Aksa'ya Siyonist rejimi dayatma ve bölmedeki niyetlerini ortaya koyduğunu ve bu iddiaların doğru olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi. İsrail polisi ise yayımladığı yazılı açıklamada yüzlerce Filistinli sabah namazından sonra Bidişik'teki ağlama duvarında Yahudilerin dua ettiği alana havai fişek ve taş attığını savundu. Polis müdahale için cuma namazının bitmesinin beklendiği belirtildi. Polisin El-Aksa Camii'ne kalabalığı dağıtmak ve diğerlerinin güvenle ayrılabilmesini sağlamak için girdiği kaydedildi ve 3 polisin yaralandığı belirtildi. Filistin Kızılayı yaralanmaların çoğunlukla plastik mermi ve darptan kaynaklandığını belirtti.
İran Meclisi'nde Filistin İntifadası'nı destekleme Uluslararası Konferansı Daimi Sekreterliği, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'daki Filistinli ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı ve direnişin bu gayrimeşru rejimin İslam karşı duasına karşı koymanın tek yolu olduğunu bildirdi. Söz konusu sekreterlik yaptığı açıklamada Siyonistlerin bu terörist ve İslam karşıtı mizaçları bu gayrimeşru rejimle geçici ve işgalci sadece direniş ve mücadeleden söz etmelidir dendi. Açıklamada bazı Arap rejimlerinin Siyonistlerle ilişkileri normalleştirmeye yönelik hain girişimlerinin yalnızca Filistin halkını özellikle Filistin gençliğini hayal kırıklığına uğratmakta kalmadığı aynı zamanda Filistin halkının topraklarını ve özgürlüklerini savunma konusunda iradesini de arttırdığı belirtildi. Bilindiği gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin inisiyatifiyle Ramazan ayının son cuması Uluslararası Kudüs Günü ilan edilmişti. Bu yıl 29 Nisan 2022 Uluslararası Kudüs Günü'dür.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatemzade, Siyonistlerin Ramazan ayında kutsal Filistin mekanlarına ve Mescid-i Aksa'da namaz kılanlarla oruç tutanlara saldırılarını kınadı. Siyonistlerin mübarek Ramazan ayında kutsal Filistin mekanlarına ve Mescid-i Aksa'da namaz kılanlarla oruç tutanlara saldırıların şiddetle kınadıklarını belirten Hatipzade, işgalcilerin Kudüs ve Filistin'deki vahşet ve terör eylemlerinin sürdürülmesi konusunda uyarıda bulundu. Filistinli namaz kılanların işgalci askerlerce dövüldüğünü ve yaralandığını kaydeden Hatipzade, Siyonistlerin mazlum Filistin halkına yönelik işledikleri cinayetler bu rejimin günden güne beliren zaafının kanıtıdır ve bu rejim bu zaafı örtbas etmek için içi boş gücünü savunmasız bir kısım namaz kılana karşı göstermeye çalışıyor ifadesini kullandı. Siyonistlerin Mescid-i Aksa'daki cinayetleri insan haklarının açık ihlalidir. Uluslararası ve insan haklarının açık ihlali olan bu cinayetlerin işlenmesinin bazı İslam ülkeleri başkanlarının sahte Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmesi ihanetiyle bu kan emici ve kriz yaratıcı rejimin davranışlarını değiştirmeyeceğini göster önüne serdiğini kaydeden Hatipzade, tam tersi İslami ve Arap ülkelerinin Filistin ülküsüne yüz çevirmeleri dolayısıyla bu rejimin Filistinlere yönelik alçakça eylemleri artmış, öyle ki bu apartheid ve ırkçı rejimin sınırsız şiddetine tanık olmaktayız değerlendirmesinde bulundu. Devletlerle uluslararası kuruluşları Filistin halkına destek vermeye ve Siyonistlerin Filistinlere karşı cinayetlerini önlemeye çağıran Hatipzade, Müslüman halkları ile sivil toplum kuruluşlarını Mescid-i Aksa'ya destek olma çağrısında bulundu.
Terör rejimi İsrail ile başta iktisadi olmak üzere her alanda ilişkilerini geliştirirken, Türkiye bugün terör rejiminin Mescid-i Aksa'ya saldırısını kınayarak tezat dolu siyaset izlemeye devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve Mescid-i Aksa'da yaralanmalara yol açılmasını şiddetle kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ırkçı İsrail'in sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi hakkında kınama yazısı yayınlandı. Açıklamada Filistin'de başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalarına yol açılmasını kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimlerden derin endişe duyuyoruz ifadelerine yer verildi.
Türkiye normalleşme adımlarıyla birlikte 1,8 milyar dolarlık ırkçı İsrail'e tüm zamanların en yüksek birinci çeyrek ihracatını gerçekleştirirken ülkeden en fazla talep 470 milyon 760 bin dolarla çelik sektörüne geldi. Türkiye'nin dış politikada attığı etkili adımlar ülkelere yapılan ihracatın rekor seviyelere ulaşmasını sağlıyor. Irkçı İsrail'e atılan olumlu adımlarda iki ülke arasındaki dış ticarette meyvelerini vermeye başladı. Terör rejimi İsrail ile başı İshak Herzog'un geçen ay Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme iki ülke arasında dönüm noktası olurken aynı zamanda tarihi bir nitelik taşıyor. Herzog böylece Irkçı İsrail'den Türkiye'ye 2008'den bu yana ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve İsrail birçok alanda bölgesel işbirliğini artırmayı amaçlıyor. İki ülke ekonomi, enerji ve güvenlik savunma alanında bölgesel işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor.
Tahran Cuma namazı hatibi İran'ın bugün güvenliğin zirvesinde olduğunu söyleyerek İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin 8 yıllık kutsal savunmada İran topraklarının bir parçasının bile bölünmesine izin vermediğini söyledi. Tahran, geçici Cuma imamı Ali Ekber Ebu Turabi Fert bu hafta Cuma namazında İran silahlı kuvvetlerinin İran topraklarını küresel emperyalizme karşı savunduğunu ve İslam Cumhuriyeti'nin bölgede güvenlik ve otoritenin simgesi haline geldiğini söyledi. Tahran Cuma namazı hatibi, İslami İran'ın bilgiye dayalı ekonomi alanında çok yüksek ve değerli bir kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekerek, tıp, mühendislik, nano, biyo, lazer ve savunma alanlarında meydana gelen gelişmeler, İran eğitim sisteminin büyük bilimsel çalışmasının kazanımı ve ürünüdür, dedi. Bilindiği gibi İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Hicri Şemsi yeni 1401 yılını üretim bilgi temelli istihdam yaratan yıl olarak adlandırmıştı.
İran ordusunun kara kuvvetleri komutanı İslam Cumhuriyeti'nin savunma gücüne atıfta bulunarak İran silahlı kuvvetlerinin Amerikan hegemonyasını defalarca kırdığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin ordu günü olan 19 Nisan Tahran'da Cuma namazı hutbeleri öncesi bir konuşma yapan Doğu General Kiyomers Haydari, İran'ın savunma otoritesi Fars Körfezi'ne komşu ülkeler gibi sürekliliği olmadığı için ülkeyi barut ve yabancı mühimmat deposu haline getirdiği anlamına gelmiyor, dedi. Doğu General Haydari, İran'ın savunma kabiliyetinin temelinin Amerikalı donanmaların ülkeyi terk ettiği günden bu yana İslam Cumhuriyeti ordusunun ortaya çıkan kendi kendine yeterlilik olduğunu belirtti. İran ordusunun kara kuvvetleri komutanı ayrıca Siyonist İsrail rejiminin cinayetlerine atıfta bulunarak İran silahlı kuvvetlerinin tüm kışla girişlerinde Siyonist rejimi yok etme gününü belirlediğini belirtti. 29 Nisan İran İslam Cumhuriyeti takviminde ordu günü olarak ilan edildi. 19 Nisan'ın ordu günü olarak adlandırılması İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin girişimlerinden biriydi. Bu, İslam Cumhuriyeti ordusunun çeşitli iç ve dış sabotajlarla karşı karşıya olduğu bir dönemdeydi.
İran Yargısı İnsan Hakları Sekreteri ve İran Yargısı'nın Uluslararası İşler Yardımcısı Amerika tarafından insan hakları raporlarının sunulmasının ikiyüzlü ve sapkın bir eylem olduğunu söyledi. Kazım Garip Abadi 2021'de Amerika tarafından İran dahil çeşitli ülkelerde insan haklarına ilişkin yıllık raporun yayınlanmasına tepki göstererek Amerika'nın hem kendi halkı hem de dünyadaki diğer milletler olmak üzere insan haklarını en büyük ihlal eden bir ülke, diğer ülkelerdeki insan hakları durumu hakkında yorum yapma yetkisine sahip değildir, dedi. Garip Abadi, Amerika'nın bu hareketini ikiyüzlü olarak nitelendirerek uluslararası toplumun dikkatini Amerika'nın ağır insan hakları ihlallerini ve insan hakları alandaki yanlış rol modellemesini yönlendirmeye amaçlayan yıllık insan hakları raporlarını çağırdı. İranlı yetkili insan haklarına ilişkin yıllık raporun İran içeriğini reddederek Amerika'daki insan hakları durumuna ilişkin kaygılarını dile getirdi ve şöyle dedi. Ayrımcılık ve adaletsizlik, sığınmacılar ve göçmenler, yaygın şiddet ve tacize maruz kalmış insanlara yönelik polis şiddeti devam etmiş, hatta yayılmış, tutukluların hakları eskisinden daha fazla ihlal edilmiş ve evsizlerin sayısı artmıştır. Garibabadi bazı ülkelere yönelik güç kullanımı ve tek taraflı acımasız ve insanlık dışı yaptırımların Amerika'nın dış politikasının açık göstergesi olduğunu söyledi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, İran Atom Enerjisi Teşkilatı'nın nükleer tesislerin korunmasına yönelik büyük adımını duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni planlamasına göre rotor ve sızdırmazlık için parçalar üretim için özel makineler Tisayi Kereç Sanayi Kompleksinden Natanz'daki Şehit Ahmet Roşen Kompleksine devredildi. Yeni atölyelerde santrifüj parçalarının üretim süreci başladı. Rapora göre Natanz sahasında makinelerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın mühüründen çıkarılmasının ardından Perşembe günü yeni lokasyona ekipmanların taşınması ve kurulumu ile santrifüj parçalarının üretim süreci başladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni yerindeki gözetim faaliyetleri değişmeyip mevcut prosedüre göre güvenlik kamerası görüntüleri kuruma teslim edilmeyecek. İran İslam Cumhuriyeti'nin baskıcı yaptırımları kaldırma müzakerelerinin ortasında attığı bu önemli ve stratejik adım, nükleer tesislerin ve ilgili endüstrilerin korunması ve güvenliğinin artırılmasında belirleyici bir adım olarak kabul edilmelidir.
İran'ın Londra Büyükelçiliği, Londra Merkezi Times gazetesinin İran karşıtı bir haberinde İranlıların medeniyet ve tarihi kimliğinin çarpıtılamayacağını belirterek habere tepki gösterdi. İran'ın İngiltere Büyükelçiliği Perşembe günü Times gazetesinden İran'ın 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarlarından bazılarını Kiş ve Kışm adalarında ağırlamaya hazır olmasıyla alay eden ve bunu İranofobik olarak nitelendiren aşağılayıcı bir raporu tweetledi. İran'ın İngiltere Büyükelçiliği söz konusu habere tepki göstererek İran ve Fars Körfezi'ndeki adaları dünyanın her yerinden İngiliz ve Dünya Kupası taraftarları dahil olmak üzere herkesin bu toprakların güzelliklerini tadını çıkarması için güvenlidir dendi.
İran Devrim Muhafız Kolordusu 2. Deniz Bölgesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Fars Körfezi sularında 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el konduğunu duyurdu. Albay Gulam Hüseyin Hüseyin'i İran Devrim Muhafızlarının 2. Deniz Bölgesi'nin personeli tarafından Fars Körfezi'nde 250 bin litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el konuldu dedi.
İran Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi Dairesi Başkanı Muhammed Rıza Tercüman, çoğunluğu komşu ülkelerden oluşan 1 milyon sağlık turistinin İran'ı ziyaret ettiğini söyledi. Elvent Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan tercüman, sağlık turistlerinin %80'i başı Afganistan ve Irak olmak üzere komşu ülkelerden ülkemize geliyor ve yabancı hastaları kabul etme izni olan 200 sağlık merkezi bu alanda faaliyet gösteriyor, dedi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1994 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Türkiye, Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 Türkiye İnsan Hakları raporunda yer verilen iddiaları külliyen reddettiğini bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 12 Nisan 2022 tarihinde yayınladığı 2021 İnsan Hakları raporunda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz ifadesi yer aldı. Amerika'yı insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya ve terörizmle mücadele gerekçesi altında başka terörist grupların uzantılarıyla tesis ettiği ortaklıkları sonlandırmaya davet ediyoruz ifadesi yer aldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yemen'de 4 Nisan'da başlayan ateşkes sürecinde yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilileri 15 üyeli konseye ateşkes süreciyle ilgili bilgi verdi. Birleşmiş Milletler yetkilileri ülkede 6 yıl sonra sağlanan ateşkesin kalıcı barış sağlaması için büyük bir adım olduğunu belirterek Yemen'de Karanlık tünelin ucunda nihayet bir ışık göründü, değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grönberg, konsey üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Yemen'deki savaşan taraflar arasında Birleşmiş Milletler aracılığıyla 2 aylık yenilenebilir bir ateşkes anlaşmasının savaşı sonlandırıp ülkede barışı sağlayabileceğine dikkat çekti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Rusya topraklarında bir terör saldırısı veya Ukrayna sabotajının devam etmesi durumunda Moskova'nın Kiev'deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısının ve ölçeğinin artacağı konusunda uyardı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konashenkov bugün gazetecilere verdiği demeçte Kiev yönetiminin Rus topraklarına herhangi bir terörist saldırı veya sabotaj emri vermesi halinde Kiev'deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısı ve ölçeğinin de artacağını söyledi.
Ve son haberimiz, bir Amerikan gazetesinin bildirdiğine göre Rusya resmi bir notta Amerika'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı göndermenin benzeri görülmemiş sonuçları hakkında uyarıda bulundu. Washington Post'un haberine göre Rusya bu hafta Washington'a resmi bir diplomatik nota göndererek Amerika ve müttefiklerini Ukrayna'ya en hassas silah sistemlerinin sevkiyatı ve bu tür kışkırtıcı bir hareketin benzeri görülmemiş sonuçları konusunda uyardı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, mübarek ayda direniş günü. Filistinlerin, Siyonistlerin cinayetleriyle yüzleşmesi iradesi başlığını taşıyor. Terör rejimi İsrail'in bugüne kadar onlarca kişinin yaralandığı Mescid-i Aksa'daki Filistinlere yönelik saldırısı, Filistinlerin bu cinayetlerle mücadele etme iradesini güçlendirdi. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas dün Mescid-i Aksa'da toplanmak için geniş halk kitlesine hitaben çağrıda bulundu. Filistin halkı da bu sabah Mescid-i Aksa'ya doğru hareket etti. Siyonist rejim askerleri Mescid-i Aksa'nın avlularına saldırdı. Çok sayıda ibadet halinde olan Filistinli Müslüman yaralandı. Burada sorulması gereken soru şu. Son aylarda Siyonistler ile Filistinler arasındaki çatışma düzeyi neden bu kadar artış kaydetti? Birincisi, terör rejiminin ve bazı Arap rejimlerinin ilişkileri normalleştirme ve sayısız toplantı yapma yaklaşımı ve siyaseti, Filistinlerin herhangi bir dış destek umudunu kırmış ve İsrail rejiminin cinayetleriyle yüzleşmenin tek yolu olarak direnme kararlılıklarını arttırmıştır. Siyonistler, normalleşmenin ve Arap yetkililerle görüşmenin rejimin güvenliğini sağlayacağını ve Filistin meselesinin dikkatlerden uzak bir şekilde bir kenara itileceğini umdu. Ancak şehadet talep operasyonları Filistin meselesinin unutulmadığını, Filistinlerin kendilerinin Filistin meselesini bölgesel meselelerin merkezinde tuttuklarını gösterdi. İkincisi, Filistin halkının artık Filistin özel teşkilatına umudunun kalmamasıdır. Filistin özel teşkilatı başkanı Mahmud Abbas, Filistinlerin şehadet talep operasyonlarını kınadı ve Siyonist rejimle müzakereler için umudunu hala sürdürüyor. Buna karşı Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas, Kudüs'ü ve şehadet operasyonlarını desteklemek için geniş bir halk kitlesinin toplanması amacıyla çağrı yaptı. Ve halk bu çağrıyı memnuniyetle karşıladı. Başka bir ifadeyle Filistin halkı, hükümetin halkla uyumlu adımlar atmadığı kanaatine varmış. Bu nedenle hükümetin yaklaşımını reddederken pratikte Siyonistlere karşı direnme kararlarını göstermiştir.
Üçüncü nokta ise, Filistinlerin Siyonist rejimin propagandasının aksine askeri ve güvenlik açısından son derece savunmasız olduğuna inanmalarıdır. Geçen yılki 11 günlük savaş ve şehadet operasyonları da Siyonist rejimin istihbarat ve askeri zafiyetini kanıtladı. Şehadet operasyonları Siyonist rejimi ve onun sayısız istihbarat ve güvenlik aygıtının bu tür operasyonları engelleyemediğini göstermiştir. Bu duruma özellikle son yıllarda yaşanan siyasi çalkantıları ve kırılgan kabineleri de eklemeliyiz. Bu zafiyetlerin farkında olan Filistinler suçlarla yüzleşme ve rejime direnme konusundaki kararlılıklarını göstermişlerdir. Dördüncü noktada meselenin Filistin toprak ve dini kimliği çatışması olduğu ve ulusal kimliği olan hiçbir ülkenin toprak kimliğine ve diline yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayacağıdır. Filistinler Batı sömürgeciliğinin oluşturduğu küçük Arap ülkelerin aksine tarihi köklere ve büyük bir ulusal kimliğe sahiptir. Siyonist rejim Filistinlerin dini kimliğini yani Mescid-i Aksa'yı ve toprak kimliğini Filistin topraklarını onlardan almaya çalışıyor ve Filistinlerin kabul edeceği bir şey değil. Değildir bu durum. Gerçekten de işgal altındaki topraklar içinde ulusal kimlik yokken ve rejim heterojen ve uyumsuz bir demografik yapıya sahipken Filistinliler ulusal kimliklerini savunmak için fikir birliği ve birlik içinde olan homojen ve uyumlu bir demografik yapıya sahiptir. Ve son nokta şu ki uluslararası toplum Siyonist rejimin cinayetlerine sessiz kalmaya ve desteklemeye devam ederse özellikle mübarek Ramazan ayının son cuma günü Dünya Kudüs günü yaklaştıkça Filistinler ile Siyonistler arasındaki çatışmanın seviyesi artacaktır. Haris, ünlü Siyonist yazar Yeshabit'in bir makalesinde şunları yazdı. Siyonist İsrail geri dönülmez bir noktaya geldi ve kalıcı barışa doğru bir adım atmak için işgali sona erdiremez ve yerleşimi durduramaz. Şabit, belki bu rejim henüz geri dönülmez noktaya gelmemiştir. Belki hala işgali sona erdirme ve yerleşimleri durdurma, demokrasiyi kurtarma ve bu toprakları iki ülke İsrail-Filistin arasında bölme şansı vardır, dedi.
Değerli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın ikinci yorumu Dünya Bankası'nın Afganistan'ın kötü ekonomik durumu konusunda uyarısı etrafında. Dünya Bankası, Afganistan'ın kötü ekonomik durumunun sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Bu banka son raporunda Afganistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının 2022'nin sonuna kadar yaklaşık %30 düşebileceğini bildirdi. Dünya Bankası'na göre Afganistan'da devam eden ekonomik krizin sonuçlarından biri yoksulluğun artması, yerinden edilme ve aşırılığın yayılmasından doğan tehditlerdir. Dünya Bankası raporunun Afganistan'daki ekonomik duruma ilişkin diğer uluslararası kuruluşlar raporlarından farkı, Dünya Bankası'nın Afganistan'daki ekonomik durumu titizlikle incelemesi ve görünümünü belirlemesidir. Bu, Afganistan'ın ekonomik büyümesindeki keskin düşüşle ilgili en son Dünya Bankası raporunun çok endişe verici olduğu ve bu ülkenin insanların yaşamları üzerinde giderek daha fazla olumsuz etki bırakacağı anlamına geliyor. Afganistan'ın önceki hükümeti döneminde de Dünya Bankası, Afganistan'ın bölge ülkeleri arasında en düşük ekonomik büyümeye sahip olduğu ve çok daha endişe verici hale gelen ülkenin ekonomik durumu hakkında sürekli rapor yayınlardı. Afganistan'ın ekonomik durumu konusunda Dünya Bankası uzmanı Kırani şöyle diyor. Son yıllarda yaşanan kuraklıktan sonra Afgan ekonomisinin karşı karşıya olduğu en önemli zorluk ülkedeki siyasi ve güvenlik durumuna ilişkin süregelen güvensizliktir ki bu mesele ülke ekonomisinin geleceğiyle ilgili karanlık bir görünüm ortaya koyuyor.
Taliban'ın yeniden gücü elinde bulundurma sırasında Afganistan uluslararası yardımın devamında belirsizlik ve bu yardımların büyük oranda düşüş göstermesi, Afganistan'da son iki yılda yabancı yatırım eksikliğinin siyasi krizin tırmanmasıyla aynı zamana denk gelmesi ve Afgan halkının %60'ından fazlasının gelirinin bağlı olduğu en önemli meşru gelir kaynağı olarak tarım sektörünün çok düşük verimliliği, Dünya Bankası'nın Afganistan'ın ekonomik durumuna ilişkin olumsuz raporunun ana nedenlerinden bazılarıdır. Aynı zamanda Dünya Bankası'na göre Afganistan'daki özel sektör çok zayıf bir performans göstermekte ve güvensizliğin devam etmesi Afganistan'da bu sektörün büyümesi için herhangi bir ilerlemeyi engelliyor. Afganistan meseleleri uzmanı Ebu'l-Fazıl Zohriven şöyle diyor. Afganistan'ı büyük bir yasa dışı ekonomiye sahip bir ülke olarak tanımlayan kaçakçılık, haşhaş ekimi ve uyuşturucu üretimi gibi yasa dışı yollarla gelir elde etmek, Afganistan'ın son yıllarda çok zayıf ekonomisinin yeniden ayağa kalkmasını engelledi. Her halükarda Afganistan petrol ve gaz kaynakları ile birlikte bakır, kömür, lapis, lazuli, demir cevheri ve hatta lityum gibi çok sayıda maden dahil olmak üzere ekonomik potansiyele sahiptir. Bu nedenle Afganistan'da barış ve siyasi istikrar sağlanırsa ülke hızlı bir şekilde sadece iyi bir ekonomik büyüme yaşamakla kalmaz. Aynı zamanda doğru programları benimseyerek yoksulluk, işsizlik ve yerinden edilme gibi zorlukların üstesinden gelebilir. Afganistan'da terörizm, yoksulluk, çocukların yetersiz beslenmeleri ve yolsuzluk üst seviyededir. Afganistan, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Bağlantısızlar Hareketi üyesidir. Afganistan satın alma gücü paritesine göre 72,9 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılası ile dünyanın 96. büyük ekonomisidir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyicilerimiz, röportajımızda siyasi mesele uzmanı Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuşuyoruz. Bugünkü sohbetimizde Filistin meselesi ve özellikle bölge ülkelerinin Siyonist İsrail rejimi ile olan münasebetleri ve bunun başında Türkiye ile İsrail rejiminin ilişkilerine bakmak istiyoruz sohbetimizin bu bölümünde. Ve şimdi Sayın Şerifi, Türkiye Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanları Nisan ayı sonunda işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret edecektir ve Türkiye basından çıkan haberlere göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili ilişkilerde önemli gelişmeler olduğu için İsrail'e gideceğiz dedi. Şimdi geçtiğimiz günlerde sizinle Filistin-İsrail münasebetleri ve ilişkileri hakkında özellikle İsrail Başkanlığı'nın Türkiye gerçekleştirdiği ziyareti konusunda detaylı olarak sizin görüşlerinizi almıştık. Şimdi sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Suudi Arabistan ve diğer bazı Arap ülkelerinden sonra şimdi Türkiye'de sırada kendi ilişkilerini İsrail ile normalleştirip ve her şeyi oldu bittiye bağlamak istiyor gibi gözükmektedir uzaktan. Ve acaba şimdi bu Filistin ilişkilerinde ve özellikle Filistin'e karşı olan AK Parti'nin bakışlarında bir çelişki arz etmiyor mu gibi sorular da gündeme taşımaktadır. Şimdi bu karşılıklı bir diplomasi haline gelmesi ve Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerine bu kadar önem vermesini siz nasıl değerlendirirsiniz?
Kesmişte Türkiye'nin mövgeyine, Filistin halkına ve Filistin halkından himayet ve İsrail aleyhine mövgeylerine bakanda indiki halda ne değişilir? Aya bir mesele değişilir. Mesela Türkiye orada şart koymuştu ki Gazze'nin orada muhasirası, kuşatması sınsın, aya sınıp yok. Filistin halkının aleyhine olan bu tahrimler, bu yaptırımlar götürülüp yok. Bir yumuşama var İsrail rejiminin Müslüman halkları aleyhine, yok. Burada ne değişilir? Hiç ne değişilmiyor. Fakat zaman değişilir. Bazıları bu fikirdediler ki, esasen AK Parti'nin yaranmasında, onun demokrat meramında, bir o Amerika çizgi içinde hareket etmek var. Yani bakmayarak ki Cenab-ı Erdoğan ya başka AK Partililer Amerika aleyhine söhbetler sloganlar atırlar. Ve aslında Türkiye Amerika'nın bölgede dizicisinde hareket edir ve stratejik bakımdan her yerde Amerika Amerika'nın çetici siyasetleri yok. Qalırgan stratejik siyasetleri icap edir. Türkiye o cihette hareket edir. Yani Türkiye Amerika'nın dizicisinde hareket edir. Amerika'nın isteği yolunda hareket edir. Yani Amerika'nın bölgede sayesi kimin hareket edir. Ve buna onların delillerinin biri de Filistin meselesinde Amerika'nın siyasetini gösterir. Türkiye izlemektedir. Bu mənaya ki demek olar bu Amerika'nın prezidenti Trump dövründe onun Yahudi damadı Kushner'in bir planı esasında İbrahim Barışıqı adında deyilen sözde bu Filistinlilere xiyanet planı ki indi Saudi Arabistan ve başka bazı Arab ülkeleri münasibetlerin Siyonist İsrail rejimiyle normallaştırırlar. Türkiye'de onların sayesinden arkasıyla gedir. Bu gösterir ki Türkiye ile Amerika'nın çizgisinde hareket edir. Bazıları belə fikirləşirlər. Bu ona göre de bundan təəccüblənmirlər. Ve bölge siyasetlerinin hamısında Suriye meselesinde, Afrika meselesinde, Balkan meselelerinde, hatta indi Ukrayna meselelerinde de Türkiye'nin Amerika çizgisinde, Amerika'nın dizgisini, Amerika'nın siyasetini izlemeyi, bu cihette hareket etmeyi Türkiye'nin stratejik siyaseti, xarici siyaseti bilirler. Baxmayaraq ki bu siyaseti necə deyirlər belə çox sözlü, söhbətli, havalı aparsa da hər halda bu Amerikanın siyasətinin içində hərəkət edir, qırmızı çizgisinin içində hərəkət edir Türkiyə. Ona görə İsrailə baxanda da təbiidir ki, Amerika istəyir bölgə dövlətləri İsrailin vəziyyəti indi yaxşı deyir, ondan normallaşsın. Türkiyə də o cəhətdə hərəkət edir. Bu səfərləri də bu istiqamətdə dəyərləndirmək olar. Evet. Ama başka bir söhbət de var. Evet. O da deyirlər ki, Türkiye keçmişdə Cumhuriyet dövründə həm xalq, həm dövlət çox yoxsulluq çəkib, yoxluq çəkib, aclıq çəkib. Ona görə paraya çox önəm verir. Evet. Əsasən Türkiyənin tamam siyasətləri, təşəbbüsatları, İslamçılığı, batıçılığı, necə deyirlər, hər kimlə münasibətdə para izindədir. Və hər yerdən para gəlsə, belə bilir ki, əgər Türkiyə belə sirvətmən varlı ölkə olsa, pullu ölkə olsa, onun izzəti, ehtiramı da bölgədə, dünyada çox ağırlanar. Amma belə deyir, yəni çox ölkələr vardı, dünyada çox pullu ölkədirlər, elə biri Suudi Arabistan və ya Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ya Qətər, bəli dünyada bunlar heç ağırlıqları yoxdur, bölgə siyasətlərində heç ağırlıqları yoxdur. Bəli, bəzi siyasi teröristlərə pul verib, silah verib bölgəni naəmin eləyə bilərlər, amma stratejik baxımdan onların heç ağırlıqları yoxdur bölgə siyasətlərində. Onlar nihayətən Amerikanın bu bölgədə apardıqları siyasətlərinin bir əli supalı amilisinin hərəkət edirlər. Vəli buna baxmayaraq Türkiyə dedim də şayad bir psixolojik məsələdir, yoxsulluq təhdidi üçün indi çalışırlar ki, varlı ölkə olsunlar və bu varlı ölkə olmaq üçün də şeytanla da birləşməyə hazırdılar, təyinçilər də onların biri. Ona görə deyirlər ki, indi Türkiyənin iqtisadi indiki çətinliklərə baxanda şəraiti belədir ki, AK Parti gələn seçimlərdə bir uğur əldə eləmək üçün iqtisadi baxımdan xalqı bir az da olsa razı salmaq məcburiyyətindədir. Ona görə də dünyada ekonomi müəssisələrin başında yahudilər olduğu üçün indi Amerikanın işarəsi ilə o himayəti cəlb eləmək üçün İsrail rejimi ilə münasibətləri normallaşdırmaq istəyir və belə yəni Siyonistlik İsrail rejiminin əleyhinə dolaşmağı, Türk xalqına, Müslüman xalqa yaraşmayan münasibətlər demək unvanları Filistin əleyhinə və İsrail əleyhinə söyləmələrində Türkiyənin paradalıcan olmağı ispat kimin göstərir.
Doğrudur. Sayın Şərifi, bizə vaxt ayırdığınız üçün çox təşəkkür edərim, əfəndim.
Çox sağ olun, iyi yayınlar.
Çox sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi meseleler uzmanı Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Türkiye-İsrail ilişkileri konusu etrafında uzman konuğumuzun analizlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le 30 gün. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Geçen bölümde Kur'an-ı Kerim kendi tabiriyle hidayet ve kurtuluş kitabı olduğunu ve insanları hidayete erdirmek üzere Yüce Allah tarafından bazı müjdeleri ve vaatleri gündeme getirerek mümin kulları ilahi emirlere uymaya davet ettiğini anlattık. Bu müjdelerde insanlardan akılcı dini ilkelere ve inançlara bağlı kalmaları, böylece içinde ahlaki, sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi faziletlerin parladığı pak bir yaşama kavuşmaları istendiği belirtildi. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşunun bir başka hedefi, insanları karanlıktan, cahillik, şirk, küfür ve insanı ve toplumu saptırarak çöküşe sürükleyen her türlü anti değerlerden kurtarmaktır. İlahi Peygamber ise insanı bilim ve bilgeliğin nurani atmosferine, tevhid ve maddi manevi saadete zemin hazırlayan değerlere doğru hidayete erdirmek üzere gelmiştir. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberine hitaben şöyle buyurur: "Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır." Kerim kültüründe insan hem kemalin en yüksek derecesine nail olup dünyayı kontrol edebilecek hem de insaniyetin en alçak noktasına düşebilecek bir mahluktur. Buna göre insan kendi nihai kaderini belirlemelidir. Kur'an-ı Kerim insanı Allahu Teala'nın yeryüzünde halifesi ilan ediyor. En'am suresinin 165. ayetinde şöyle buyruluyor: "Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur." Buna göre insan birçok mahluktan üstün ve zati bir keramet ve şereften yararlanır. Burada önemli olan her insanın kendi gerçek benliğini ve zati keramet ve şerefini idrak etmesi, çalışarak yeri imarlı hale getirmesi ve kendi istek ve iradesiyle saadet ve mutluluk yolunu seçmesi ve bu yolda ilerlemesidir. Yüce Allah Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde, "Hür iradeleri ile
hidayet ve iman yolunu seçen kullarına şu müjdeyi veriyor. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. O kullarımı ki onlar sözü dinlerler. Sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala bu ayette ilkin kullarına müjde veriyor ve onları başkalarının sözüne, sözü söyleyenin kim olduğuna bakmaksızın kulak verdiklerine, akıl ve düşünceleriyle en iyi olanları seçen müminler olarak tanımlıyor. Bu insanlarda hiçbir türlü bağnazlık ve inat söz konusu değildir. Onlar hak peşinde ve hakikate susamış insanlardır ve onu nerede bulurlarsa tüm benlikleriyle kucaklar. Kur'an-ı Kerim bu ayette birkaç önemli noktayı hatırlatıyor. Sözleri irdelemek ve en iyi olanları seçmek zaruridir. İyi olmayan söz dinlemeyi ve kulak vermeyi hak etmez. İnsan çeşitli düşünceleri ve inançları irdeleme ve en iyi olanını seçme yeteneğine sahiptir. İlahi ilim ve marifleri ve hakikati idrak etmekte körü körüne taklitten kaçınılmalıdır. İlahi has hidayetten yararlanmak, hakikati idrak etmek üzere uygun çaba harcamaya bağlıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hak sözü duyduklarında kulaklarını tıkayan ve başlarını örten bihaber cahilleri şiddetle tenkit ediyor. Nitekim Hazreti Nuh aleyhisselam Yüce Allah katına şikayette bulunarak şöyle arz ediyor. Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Ayak dilediler. Kibirlendikçe kibirlendiler. İslam peygamberi döneminde de bazı cahiller Kur'an-ı Kerim ayetlerinin cazibesi ve nüfuz gücünden etkilenmemek için parmaklarıyla kulaklarını tıkayarak hak sözü duymak istemezdi. Ancak Allah Resulü sapkınları ve müşrikleri hidayete erdirmeye şiddetle ilgi duyduğundan bu zümrenin hak sözü dinlememelerinden acı çekiyordu. Kur'an-ı Kerim'in Zümer suresi bu hakikate işaretle, bu alem özgürlük ve sınav alemi olduğunu ve herkes kendi seçimine göre hidayet veya karanlık yolunu seçtiğini belirterek şöyle buyuruyor. Resulüm, hakkında azap hükmü gerçekleşmiş kimseyi ve ateşte olanı sen mi kurtaracaksın?
Thank you.
aslında çeşitli dinlerin izleyenlerini başkalarının sözlerini irdelemekten men ediyor. Zira zayıf mantıkları olmaları durumunda başkalarının mantığı onlara galip gelerek izleyenlerini ellerinden alabilir. Ancak Zümer suresinin ayetlerinde beyan edildiği üzere İslam dini bu alanda açık kapı siyasetini uyguluyor ve Allah'ın hakiki kulları, araştırma ehli olan, başkalarının sözünü dinlemekten korkmayan, aynı zamanda kayıtsız şartsız teslim olmayan ve her türlü vesveseden etkilenmeyen insanlar olduğunu vurguluyor. Gerçekte güçlü bir mantığa sahip olan bir inanç, başkalarının sözlerinden paniğe kapılmasına veya onların meselelerini tartışmaktan korkmasına hiç gerek yoktur. Asıl korkması gerekenler zayıf ve mantıksız olanlardır. Bu ayet aynı zamanda gözü kulağı kapalı, her sözü kayıtsız şartsız kabul edenleri, yiyeceklerini seçmeyi bile araştıramayan, hayvanlar kadar değerleri olan ve saftan ve hidayete erenlerin arasından dışarı çıkan zümreden sayıyor. Ayet bu iki durum ne kayıtsız şartsız teslim olan ne de bağnaz ve kuru bağnazlık yapan kimselere özel olduğunu vurguluyor. Gerçekte bu ayetler Müslümanların çeşitli alanlarda hür düşünme ve seçme hakkına işaret ediyor. Düşünceli insanlar hak söze karşı tavır koymak yerine ilkin onu dinler ve hak olduğunu anlayınca o söze karşı teslim olur. Bu teslimiyet akıl ve düşünce işaretidir. Kur'an-ı Kerim tabiriyle bu insanlar Allahu Teala'nın hidayete erdirdiği düşünce sahibi insanlardır. Ve düşünce iyiyi kötüden ayırt etmekte insanın en önemli sermayesidir. Her insan akıl ve düşünce gücüyle bağnazlık ve inada karşı galip gelebildiği gibi düşüncesini kısıtlamalardan ve çıkmazlardan kurtarabilir. Gerçekte hak ve hakikati arayan insanlar onu nerede bulursa akıl ve düşüncesi temelinde ona kucak açar ve doyasıya yararlanır. Evet, hakiki Müslüman ve hak talep müminin işaretlerinden biri budur. Gerçekte Allah'ın hakiki mümin kulları tüm sözlerin arasından en iyi olanı seçer ve onu izler. Allah'a davet en iyi olana davettir. Allah'a davet peygamberinin davetidir. O zaman en iyi olanı izlemek, yeni vahiy ve Allah Resulü'nün davetine uymak ve daha da önemlisi onun emirleri ve öğretilerine uymak hakiki müminin işaretidir. Hazreti Ali aleyhisselam iman, küfür ve şirk mertebelerini ve ileri gerisini anlatırken organların görevlerine de işaret ediyor ve kulağın görevini şöyle beyan ediyor. Kulağın vacipleri Allah'ı yad etmeye ve Kur'an-ı Kerim tilavetine kulak vermek ve Allahu Teala'yı öfkelendiren sözleri duymaktan sakınmaktır. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim ayı tabir edilen mübarek Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Trump'ın başkanlığının sonuçları.
Muhterem dinleyiciler, Trump Başkanlığı'nın Sonuçları isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Trump'ın uluslararası kurum ve kuruluşlardan ayrılma politikasını ele alacağız.
Donald Trump, küresel sözleşmeler ve kuruluşlar hakkında temelde karamsardı ve ticari bir bakış açısıyla bunların Amerika fonlarını ve bütçelerini kötüye kullandıklarını düşünürdü. Trump bu kuruluşların bazılarında Amerika'nın en az etkiye sahip olduğunu iddia ediyordu. Bu tutum özellikle COVID-19 virüsünün yayılmasından bu yana yoğunlaştı ve bunların en önemlisi de Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik olumsuz bir bakış açısı çerçevesinde atılan adımlardı. Trump, Çin'in Dünya Sağlık Örgütü'ndeki etkisinin anormal düzeyde olduğunu iddia ederken Dünya Kuruluşu'ndan çekilmeye başladı. Trump, bazı sözleşmelerden ve uluslararası kuruluşlardan çekildi ve diğerlerinden önümüzdeki 4 yıl boyunca seçilirse çekilmeyi planlamıştı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetimi döneminde çekildiği anlaşma ve kuruluşlardan bazıları şunlardır. 1. İran ile yapılan nükleer anlaşma veya kapsamlı ortak eylem planı COEP. 2. Paris İklim Anlaşması ki Trump, anlaşmadan çekilme nedeninin Amerika'nın ekonomik çıkarlarını desteklemek ve kömür endüstrisini güçlendirmek olduğunu söyledi. Trump, Amerika'nın anlaşmadaki taahhütlerini haksız ve istihdam ve gayri safi milli hasıla için bir tehdit olarak nitelendirdi. 3. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ki Venezuela gibi ülkelerdeki insan hakları ihlalleri iddiaları, konseyin Siyonizm karşıtı yaklaşımı, Amerika'nın istediği reformların uygulanmaması ve müttefiklerin Amerika ile işbirliği yapmak konusundaki yetersiz çabaları Washington'un geri çekilmesinin nedenleri olarak gösterildi. 4. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA ki Trump, NAFTA'yı Amerika ekonomisi, istihdamı ve üretimi için bir tehdit olarak gördü ve temel reform çağrısında bulunarak anlaşmadan çekilmekle tehdit etti. Son olarak, Buenos Aires'teki G20 zirvesinde Trump'ın önerdiği değişiklik tekliflerinin kabul edilmesiyle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika devlet başkanları Amerika-Meksika-Kanada Anlaşması adı verilen alternatif bir anlaşma imzaladılar. 5. Amerika, Trump döneminde Siyonist rejim desteklemek için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan da ayrıldı. UNESCO işgalci rejimin Kudüs'teki Filistin kültürel mirasına karşı eylemlerini defalarca eleştirdi.
Söylediklerimize de ek olarak Trump her zaman NATO'ya karşı çıktı ve NATO'yu özellikle mali maliyetlerini de eleştirdi. Eleştiri ise daha önce Galler'de yapılan ve üye devletlerin gayri safi yurt içi hasılasının %6'sını savunma harcamalarına ayırmaları çaresiyle NATO zirvesinde yapılmıştı. Trump anlaşmadan memnuniyetsizliğini defalarca dile getirerek anlaşmanın böyle devam edemeyeceğini hatırlattı. Hatta NATO zirvesinde üyeler tarafından kabul edilmeyen gayri safi yurt içi hasılanın %4'ünün savunma bütçelerine tahsisinden bahsetti.
Amerika meseleleri uzmanı Dr. Vahit Kerimi, Trump özellikle Rusya ile olumlu ilişkilere sahip olduğu için NATO ittifakından çekilmek istedi. Ancak İngiltere bir aldatma politikası ile bunun yapmasını engelledi. Trump döneminde İngiltere, Çin'i NATO tehdit çemberinin merkezine yerleştirdi ve böylece Trump'ın NATO'dan ayrılma arzusunu düşürdü. Ancak Trump döneminin sona ermesinden sonra Rusya yeniden NATO tehdidi haline geldi değerlendirmesinde bulunuyor.
Trump yönetimi maliyetleri düşürmek ve Amerika'nın yerel sanayilerine desteklemek, Amerikalı işçileri korumak ve ücretleri yükseltmek amacıyla Pasifik Ticaret Anlaşması'ndan veya Trans-Pasifik Anlaşması'ndan çekildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası düzenin en önemli mihenk taşı olan Birleşmiş Milletler bile Trump'ın eleştirilerinden kurtulamadı. Trump, örgütünün performansının potansiyel kapasitesiyle orantılı olmadığına inanıyordu. Trump ayrıca Amerika'nın normal Birleşmiş Milletler bütçesinin %22'sini sağlama sorumluluğunu haksız bulup bu miktarın azaltılması gerektiğine vurguluyordu. Trump'ın yaklaşımına göre yeniden başkan seçilseydi Amerika'nın diğer konvansiyonlardan ve yeni yapılanmalardan da çekilme ihtimali vardı ama Joe Biden'in iktidara gelmesiyle bu süreç durdu ve hatta Amerika'nın geri dönüş süreci başlamış oldu.
Tahran Radyosu.
Trump döneminde bahsedilen örgütlere ve anlaşmalara üyeliğin yeniden gözden geçirilmesi, Amerika'nın küresel konulardaki stratejisini büyük ölçüde değiştirdi ve farklı bir yolun çizilmesine yol açtı. Columbia Üniversitesi'nde profesör olan Jeffrey Sachs, "Amerika dış politikada daha iyi durumda değil ve hızlıca da etkisini kaybediyor." diyerek ekliyor. Trump'un görev süresi boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Birliği'nde veya Çin ve Rusya, İran ve diğer ülkeler gibi rakipleri ve geleneksel müttefikler arasında bile dünyanın her yerinde düşmanlar edindi. Önce Amerika sloganı dünyanın geri kalanı için kışkırtıcıdır ve anlaşmaların ihlal edilmesine, ticaret savaşlarına ve tek taraflı eylemlere, geleneksel anlaşmalarla yüzleşmeye ve artan gerilimlere yol açar. Trump'ın kışkırtıcı eylemleri uzun vadeli istisnacılık düşüncenin yayılmasına ve göz ardı edilmesine yol açtı.
Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasından sonra Amerika'nın anlaşmalara geri döneceği ve küresel güvenlik işbirliğinin kabul edilebilir bir şekilde sürdürüleceği konusundaki iyimserliğin aksine Trump'ın dış politika üzerindeki uzun vadeli sonuçlarının Amerika'yı etkilemeye devam edeceği görülüyor. Zira Trump'ın bu stratejisi müttefiklerin Amerika'ya yönelik güvenini kaybetmesine ve bu tedbirlerin uygulanmasına yönelik endişelerin artmasına yol açmış ve uluslararası sistemdeki düzensizliğin artmasında büyük etki yaratmıştır. Küresel güvenlik sisteminin kırılganlığı ve dağılması, barışı tehlikeye atması, uluslararası hukuk normlarına şüphecilik enjekte edilmesi ve soğuk savaş sonrası stratejik uzay istikrarının temel bileşenlerine meydan okuması, Amerika'nın bu dönemde izlediği siyasetleri ve uluslararası örgütlerden ve anlaşmalardan çekilmesinin sonuçlarından sadece birkaçı.
Aslında Amerika'nın uluslararası anlaşma ve antlaşmalardan çekilmesi ve bunlara uyulmaması gibi uzun listeye bakıldığında önemli ve kilit bir nokta ortaya çıkıyor. Washington'un önce Amerika politikasına irrasyonel vurgusu ve uluslararası ilişkiler üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırmayı amaçlayan çok taraflı bir yaklaşımı görmezden gelmesinin bu duruma yol açmış olmasıdır. Ancak Amerika için bu çabalar tecrit, gerilim tırmanması, etkinliğinin azalması, geleneksel müttefikleri tarafından eleştirilmesi ve uzaklaştırılmasından başka bir şeyle sonuçlanmadı ve Joe Biden'in iktidara gelmesinin bu sürecin iyileşmesinde ciddi bir etkisi de hala olmadı.
Muhterem dinleyiciler, Trump başkanlığının sonuçları isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızı parsley.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Semavi Tilavetler. Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük karilerini tanıttığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Şeyh Ahmet Ebu'l-Maati'nin hayatı hakkında konuşacağız. Birlikte dinleyelim. Ramazan ayına selam olsun. Hoş geldin ey şehri Ramazan, ey Kur'an'ın indiği ay ve ey Kur'an ile ünsiyet ayı. Bu mübarek ayda bir kez daha siz kıymetli dinleyiciler ile Kur'an-ı Kerim'in zengin tilavetlerini dinleyip, büyük karileriyle kalplerimizi Kur'an-ı Kerim'in nuru ile aydınlatmaya karar verdik. Bugün yine Mısır diyarından semavi sesiyle halkın zihninde kalıcılaşan bir diğer kari ile tanışacağız. Üstad Ahmet Ebu'l-Maati. Üstad Ebu'l-Maati'nin sadece bir Kur'an-ı Kerim karisi değil, sanki tüm vücudu ile vahiy kelimelerini beyan ediyordu. Yürekleri okşayan ve çekici hüznü ile Kur'an-ı Kerim'i tıpkı güzel bir musiki gibi tilavet ediyor ve dinleyicilere dinletiyordu. Bu Mısırlı kari, diğer birçok güzel sesli kariler gibi görme nimetinden mahrumdu. Birçokları görme sorunu olan karilerin Kur'an-ı Kerim'i büyük bir his ve duygu ile tilavet ediyor ve bu semavi ayetleri diğer karilerden daha hüzünlü okuyorlar. Şeyh Ahmet Ebu'l-Maati da kendine has çekici hüznü ile Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyordu. Şeyh Ahmet Ebu'l-Maati döneminin seçkin karilerinden ve tilavette kendine has özellikleri vardı.
(Gülüyor)
Üstad Ahmet Ebu'l-Maati 1939 yılında Mısır'ın Dekheliye eyaletinin bir köyünde dünyaya geldi ve çocukluk yaşlarından itibaren ailesinin yardımı ile Kur'an-ı Kerim yoluna ayak bastı. Çocuk yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi ve çeşitli törenler ve münasebetlerde tilavete başladı. Daha 12 yaşındayken becerikli bir hoca yanında musiki eğitimi gördü. Görme engelli olmasına rağmen büyük bir musiki zeka ve kulağı vardı. İşte bu da Allah'ın büyük nimetlerinden biridir. Eğer Allah bir nimeti azaltıyorsa bir diğer nimeti arttırır. Musiki makamlarını tanımak elbette Üstad Ebu'l-Maati tilaveti ve tarzında etkiliydi. Kendisi hüzünlü olan bir tarz seçti ve tilavetiyle dinleyicileri bu dünyadan çıkararak deruni dünyaya sürüklüyordu. Şeyh Ebu'l-Maati tilavet kurallarına sıkıca bağlı olan karilerdendi ve gereksiz tonlamalardan tamamen kaçınırdı. Kendisi sıcak, hüzünlü, yürekleri okşayan ve aynı zamanda güçlü bir sese sahipti. Bastan alçak sese kadar olan sesinin aralığı tüm sınıflarda büyüleyici ve harikaydı. Üstad Ebu'l-Maati'nin tilavetinin en bariz özelliği ise tilavetinin tümünde hissedilen hüzündü ve uzun ve kendine has nefesleri ise tilavetinin güzelliğini daha da arttırıyordu.
Tahran Radyosu.
Yetmişli yılların ortalarında ve yaşı daha 40'a varmadan Kur'an-ı Kerim karileri ve yakınlarının önerisiyle Mısır Radyosu'nun kıraat yarışmalarına katıldı ve tilavet alanına radyoya girmeye hak kazandı. Kendisi aynı zamanda televizyonda da kıraat etmekle de ilgileniyordu fakat görme sorunu olduğu için hem Üstad Ebu'l-Maati ve hem Üstad Hassan televizyona çıkmaktan men edildiler. Hem Üstad Ebu'l-Maati ve hem Şeyh Hassan, Mısır Televizyon Müdürlüğü'nün görme engellilerin televizyonda kıraatini yasaklayan acımasız kararına dava açtı. Mahkeme Üstad'ın lehine karar verdi ve Şeyh Ahmet sonunda Mısır Televizyonu'na katılmayı başardı. Kur'an-ı Kerim uzmanlarının belirttiğine göre bastan alçak sese kadar olan sesinin geniş aralığı, uzun nefes, tilavet kurallarına bağlılığı ve gereksiz tonlamalardan tamamen sakınması bu büyük karinin tilavetinin en seçkin özellikleriydi. Üstad Şeyh Ahmet Ebu'l-Maati 22 Kasım 2011 tarihinde hayata veda etti. Fakat tilavetleri hala kulakları ve gönülleri okşamaya devam ediyor. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde sizlere Mısırlı karilerden Şeyh Ahmet Ebu'l-Maati'nin hayatı ve başarıları hakkında kısaca bilgiler aktarmaya çalıştık. Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei aydınlatıcı beyanatında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın gözünden hükümetin değersiz olduğuna değinerek halkı ısrarı üzerine hükümeti kabul ettiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam binlerce ölüyle yaşanan 3 büyük askeri savaşın sığdığı bu hükümeti siz Nehrül Belaga'da bakın bu hükümeti küçümsediğini gösteren ifadelerle tanıtıyor. Bir kez onu İbni Abbas'a hitaben yamalanmış ayakkabısının bağcığından daha değersiz biliyor. Bir yerde işte bu hükümet hakkında şöyle diyor. Senin dünyan bütün ziynetiyle benim için keçinin burnundan çıkan sudan daha değersizdir. Bir keçinin aksırmasından çıkan o rutubetin ne kadar hayati değeri vardır? Hiç. Buyuruyor ki, Ali için bu hükümet, bu güç, bu tahta oturmak bundan daha az ve daha önemsizdir. Bir yerde aynı hutbede hükümeti neden kabul etmediği için şöyle istidlal ediyor. Eğer orada bulunanların biat etmeye hevesli kitleler varlığı ve bir yar ve yaverin varlığı için bana hüccetin tamamlanması olmasaydı, baktım halk gelmiş ısrar ediyorlar. Desteklerini sunuyorlar, kabul ettim. Yine buna sebep olarak, ayrıca Allah'ın her ümmetin alimlerinden aldığı ahd yüzünden, zalimin zulmüne, masumun ve zulme uğrayanın açlığına sessiz kalmasınlar. Buyuruyor ki, Allahu Teala alimlerden dünya bilginlerine görev belirlemiştir. Ki zalimin tokluğu ve mazlumun açlığı ve yoksulluğuna sabretmesinler, tahammül etmesinler. İşte bunlar Emirül Mü'minini hükümete çeken şeylerdi ya da
onun aleyhine fesat yapanlara karşı direnmek, dayanmak, hatta askeri savaşa çekenlere, yoksa hükümet emir ölümünün için değersizdi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan kalıcı tür isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.